Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bir Alim Bir Eser programımızın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Hepinize gönül dolusu muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Kıymetli dostlar, Erkam Radyomuzda, Bir Alim Bir Eser programımızda bugün çok önemli bir risaleyi çalışacağız. İnşallah yeni bir eserle huzurlarınızdayız. En son biliyorsunuz Ataullah İskenderi Hazretleri'nin Nefs Terbiyesi ismini, Türkçesini söylüyorum tabii, başlığını verdiğimiz eserini mütalaa etmeye gayret etmiştik. Efendim şimdi de elimde küçük, hacmi küçük fakat muhtevası büyük, bir o kadar derin bir eser var. Bu eser beni ilk gençlik yıllarımdan itibaren meşgul etmiştir. Efendim tercümesine de Allah nasip etti, kardeşimle beraber muvaffak olduk. Dolayısıyla benim dünyamda çok müşkilatı çözmüştür. Çetrefil konularda bana doğrusu kılavuzluk etmiştir. Bunu da böyle vakit vakit fırsat bulduğumda müzakere etmeyi, mütalaa etmeyi bir fırsat biliyorum. Birkaç kez oldu bu, Allah'a hamdolsun. Bunu da radyomuz mikrofonları aracılığıyla sizlere tekrar arz etmek istiyorum bu eseri ve bu eserin tabii muhtevasını. Nedir efendim? Çok fazla merakı kamçılamayalım. Er-Risaletül Ledünniye, Ledün Risalesi, İmam Gazali'nin, o meşhur büyük imam, Hüccetül İslam, İmam Gazali Hazretleri'nin, Allah ona gani gani rahmet eylesin, çok büyük insan. Efendim bizlere de ilminden, irfanından istifade etmeyi nasip eylesin. Efendim insanları bir kalemde, cevfel kalem derler, harcamak kolaydır. Hemen silersiniz, eleştirirsiniz ki insanlarda eleştirilecek yan bulmaktan kolay ne var? Her şeyi bulursunuz, bir kulp takarsınız, kafanıza yatmayan bir görüşü eleştirirsiniz. Yanlış yerlerini bulabilirsiniz, insanlar yanlış yapar. Yani efendim peygamberlerin bile ayak kaymaları vardır. Nerede kaldı? İnsanlar, alimler yapar. Ondan sonra o hatalarına yüklenirsiniz, insanları bir kalemde siler atarsınız. Ama o insanın emeğini inkar etmemelisiniz. Emeğe saygı duymalısınız. O insanın hizmetine efendim saygı hürmet duymalısınız. Yaptıklarına ve efendim sizin o derecede yapamadıklarınıza da imrenmelisiniz, gıpta etmelisiniz. Öyle düşünüyorum. Bir de şahısları eleştirmek üzerinden hakikate dikkat çekmek arızalı bir yoldur. Problemli bir yoldur. İnsanlara olan hürmeti bilhassa Müslüman alimlere ve arifle olan hürmeti kırmakla, halk nezdindeki hürmeti, muhabbeti kırmakla Kur'an'a, hakikate, hikmete doğrudan doğruya bakışları çevireceğimizi zannetmek son derece tehlikeli, sıkıntılı bir yoldur. Çünkü insanların elindeki yegane dayanağı almış olabilirsiniz. O dayanakları aldığınızda, yerine yeni şeyler ikame etmediğinizde, vermediğinizde, hatta daha almadan, yıkmadan önce yapıp ona göre bir alma faaliyeti söz konusu olmazsa, insanları bomboş ortada öylesine savunmasız, korunmasız, dayanaksız bırakabilirsiniz. Eski kanaatleri, yanlış kanaatleri yıkmak güzeldir. Ama onların yerine yenilerini mutlaka önceden ikame etmek şartıyla. Yani insanlara efendim var olan elinde tuttukları, hayata tutundukları, bilhassa dini mesailde efendim hayatlarını, kalplerini bağladıkları temel hususları ellerinden alacakken dikkat etmek lazımdır. Ha, hakikate dikkat çekmenin bir yolu da insanların bakışlarını yükseltmektir. Bakış açılarını genişletmektir. Ufuklarını açmaktır ve onları o engellerin üzerine çıkarmaktır diye daha önce söylemiştim. Bunu İmam Gazali konusunda, hani ben şahıslarla uğraşmayı doğru bulan birisi değilim. İmam Gazali şöyle miydi, böyle miydi, şu muydu, bu muydu? Bunun böyle dedikodusunu, ilmin dedikodusunu yapmayı çok doğru bulan birisi değilim. Bunu ilmi dedikodu kabilinden görüyorum. Akademik toplantılara da efendim zaman zaman işte iştirak ediyoruz, tebliğler sunuyoruz, bilmem konuşmalar yapıyoruz vesaire. Ama bir bakıyorum ki iş dedikoduya dönüşüyor. Yok efendim Gazali zayıf hadisler rivayet etmiş, yok şöyle yapmış, yok böyle demiş, kimyayı saadetin başında şu varmış, bilmem salavat kuşuymuş vesaireymiş. Şimdi bakınız, bunlarla efendim bir insanı ve onun ortaya koyduklarını ifade etmiş olmazsınız. Efendim bunlar yüzeysel suri kanaatlerdir. o insanın yaptıklarının eserlerinin derinliğine inmeniz lazımdır. Onu ve sizin de o nispette bir şeyler ortaya koymanız lazımdır. Bunu ilmi anlamda ortaya koymanız lazımdır. Yoksa harca alem mütalalarla, kulaktan dolma, oradan buradan duyduklarımızla insanları harcar gider. Zaten insanların büyük bir çoğunluğu da kulaktan dolma, duyma kanaatlerle hareket ederler. İşte bu efendim satiliğin, yüzeyselliğin en büyük göstergelerinden biri. Filancadan duydum, o öyle demiş. Bak falanca böyle diyorlar, o adam böyleymiş, filanca şöyleymiş diyerek kestirip atmak hakikat ehline yaraşmaz. Bizim tarzımız, üslubumuz, usulümüz, yolumuz, yordamımız böyle olmamalıdır diye şahsen inanıyorum, düşünüyorum. Şimdi bu ledün meselesi çok netameli bir mesele. Yani İslam tarihi boyunca belki daha evvelinden efendim o İdrisi hikmet dediğimiz ondan sonra oraya kadar götürürsek bile tartışıldığını düşünebiliriz. İnsanlık tarihi kadar eski olduğunu bile söyleyebiliriz. Çünkü eski medeniyetlerin öğretilerine de baktığınızda, Hind'e baktığınızda, efendim Çin'e baktığınızda, Mısır'a baktığınızda bu ledünni konular araştırılmış, incelenmiş, merak edilmiş, üzerine spekülasyonlar yapılmış, tartışmalar yapılmış. Velhasılı kalem. Şimdi gelelim efendim asıl meseleye, meselenin ruhuna. Şimdi biliyorsunuz İmam Gazali Hazretleri'nin hayatıyla ilgili araştırmaları size bırakıyorum. Ben çünkü burada biyografi sunmayı doğru bulmuyorum. Ama 1111 yılında miladi anlamda vefat ettiğini düşünürseniz, ondan sonra İran'ın Horasan yöresinin Tuz şehrinde doğduğunu, ondan sonra 1058 gibi tarih veriyorlar yaklaşık, 1111'de vefatı. Yani çok fazla da ömrü olmamış. Ama o kısa ömre çok büyük işler sıkıştırmış. Çok gayreti, himmeti yüksek bir insan. Allah bizlere de nasip etsin efendim. Pek çok hocadan ders almış, pek çok yerlere gitmiş, gelmiş, seyahatler etmiş. Efendim bunları lütfen araştırınız. Lütfen. Yani bir insanın hayatında neler yaptığının derinlikleri de bize birçok dersleri verebilir. Bununla ilgili özel eserler kaleme alınmıştır. Yani alimlerin hayatları, ne yaptıkları, efendim tabakat kitaplarının bir kısmı bundan alakalıdır. Evet. Şimdi ilim deyince ne anlıyoruz? Oradan başlayalım. İlim deyince sadece gözlem ve deneye dayanan, bizim somut maddi efendim izlenimlerimize dayanan, bu izlenimlerin anlamlandırılmasına dayanan, tasnifine, sınıflandırılmasına dayanan ve mümkün olduğunca kesinliğe ulaşmayı talep eden, iki kere iki dört eder katiyetinde, kesinliğinde neticelere ulaşmayı hedefleyen bir ilim tarifimiz varsa, işte burada durmamız lazım. İlmi bundan ibaret görüyorsak, ilmi sadece aklın faaliyeti olarak görüyorsak, aklın da şehadet alemiyle, şu görünen, gözlenen alemle ilişkisinden elde edilen bir takım sonuçlar olarak belirlemişsek, ilmi bununla sınırlamışsak, işte orada durmamız lazım. Çünkü ilmin kendi içinde pek çok katmanı ve boyutları var. İlmin bir de insanın ruhunda saklı bir kısmı var. Ruhun efendim alıcı gibi çalıştığı, insanın bu maddi tecrübesinin nesnel tarafının, somut tarafının ötesinde çalışan, ruhun doğrudan doğruya gaybla irtibatlı, ilhamla çalışan, ilhamın efendim akışıyla yürüyen bir tarafı var. Bunu inkar edemeyiz. Çünkü bakın her şeyi sebep-sonuç ilişkilerinin girdabına indirgeyemeyiz. Sebepler, sonuçlar, bunları gözleriz. Bunlarla ilgili bazı girişimlerde bulunuruz. Bazı araştırmalar yaparız, analizler yaparız. Data toplarız, veri toplarız. Bunları işte dataları, verileri işleriz. Ham bilgi deniyor buna. Bunları işleriz. Bunları bir takım gözlemlerle destekleriz. Sosyal bilimlerde ise saha araştırmaları yaparız. Efendim teorilere dönüştürürüz. İşte diyelim o teorilerden de daha sonra ispata gitmeye gayret ederiz filan. Yani birçok lakırdı edilebilir bu anlamda. Bu noktada kalıyorsak İmam Gazali Hazretleri'nin bu eserde söyleyeceği çok şey var bu anlamda. Efendim o min ledün meselesi, onun ledünlünden, ledünden Allah'ın katından anlamında veriliyor biliyorsunuz. Ondan sonra ledün manasına. Ledünlü bir sıfat olarak ele alanlar var. Bir isim olarak alanlar var. Yani ledün kavramını daha müşahhas bir şeye işaret ediyor gibi düşünenler var. Ondan sonra bir şeyi tamamlayan bir sıfat olarak ele alanlar var. Ulema da bu konuda ihtilaf gösteriyor. Ben gereksiz detaylara girmeyi sevmiyorum. Kafa karıştırmamak lazım. Şimdi demek istediğim nedir? Biz bilgiyi, ilmi ve ilmin bütün katmanlarını dediğim gibi sebep-sonuç ilişkilerinin bir şekilde değişik yöntemlerle, özel metotlarla araştırılmasından elde edilen sonuçlar olarak mı anlıyoruz? Yoksa bunun ötesinde bir ilme ve irfana kapımız açık mı? Bunu iyi sormamız lazım. Çünkü daha mukaddimede Gazali Hazretleri diyor ki, ey kardeşim, bilmiş ol ki, dostlarımdan biri bana ledün ilmini inkar eden bir alimden bahsetti. Bakın, alimler bu konuda muhtelif. Evet, ledün ilmini inkar eden bir alimden bahsetti. Bu ilim ki, güzide sufiler ona itimat ederler. Bu ilmi diğer ilimlerden daha üstün görürler. Bu ilmin peyderpey öğrenilmiş. Bakın buraya dikkat edin. Yani ne diyor? Tedriç, aşama aşama, basamak basamak, bir üst üste yığa yığa, birbirini aça aça, ilave ede ede, peyderpey öğrenilmiş, çalışarak, kesbedilerek. Bunu bir kenara yazalım, kesb kavramı. Oradan çünkü bir meseleye bahis açacağız. Efendim, çalışarak elde edilmiş kesbi ilimlerden daha güvenilir, daha sağlam ve kuvvetli olduğunu söylerler. Bir kısım urefa, arifan bu kanaatteler. Biz o kanaatte olmayabiliriz. İşte bunun zaten ne olduğunu muhtevası bu eserde çalışılıyor. Yani ilim dediğim peyderpey, yavaş yavaş öğrenilmiş, çalışarak elde edilmiş dediğimiz şeydir, kesptir diyenler var. Bunun ötesinde daha sağlam bilginin müşahede dediğimiz özel manevi bir ilim olduğunu söyleyen bir kısım zevat var. Şimdi bu alim şöyle diyormuş, yani ledün ilmini inkar eden, ilmi ledünlü inkar eden, ya bunlar karışık bulaşık işler, ilhamı neyle denetleyeceksiniz? Kardeşim, ilhamın denetimi yok. Ha, o konuda istismarlar olmamış mı? Olmuş. Bana geldi ki, bana ilham edildi ki. Şimdi bunu hakkıyla söyleyen bir alim olduğunda amenna ve sadakna, hayatıyla, eserleriyle, her şeyle ortaya koymuş. Ama bunu efendim istismar konusu etmek de çok kolaydır hakikaten. Çünkü bir takım mikyaslara, ölçülere, prensiplere, günlük hayatın bazı reel prensiplerine vuramayabilirsiniz. Adam diyor ki ben rüyada gördüm diyor. Şöyle olacak filan diyor. Bunu kimin söylediğine, ne makamda söylediğine, buna layık olup olmadığına, bu hali üzerinde taşıyıp taşımadığına çok iyi bakmak lazım. Ha, sui misal emsal olmaz. Bunu da bilmek lazım. Bu konuda ilham sahası istismar ediliyor diye, bazı uçma kaçma hikayelerine konu ediliyor diye, efendim bazı bu konuda hakikaten simsarlar var diye, manevi alanı sömürmeye çalışmış insanlar var diye, bu sahanın hepten inkarı lazım gelmez. Yani kötü örnekten yola çıkarak bir şeyi toptan inkar etmek son derece yanlış bir yöntemdir, bir anlayıştır. Yöntem bile değil yani. Bu bir yüzeyselliktir. Evet. Şimdi bu alim şöyle diyormuş. Bir kısım ariflerin ledün ilmini bir türlü anlayamıyorum kardeşim. Dünyada bir tek kişinin dahi, bir kişinin bile çalışma ve öğrenme olmaksızın, gayret, çaba, kesb, öğrenme, talim olmaksızın, düşünce ve kalbi idrakiyle hakiki ilimden bahsedebileceğini zannetmiyorum diyor. İnkar eden, ledün ilmini inkar eden alimin görüşü bu. Böyle bir şey olmaz diyor. Dostuma dedim ki, şimdi Gazali söylüyor. Bu adamın ilim tahsilinin yolları, bu adam ilim tahsilinin yollarını anlamamış. Anlamamış. İnsan ruhunun mahiyetini, insan ruhunun vasıflarını, gaybi işaretleri ve melekuti ilimleri nasıl aldığını idrak etmemiştir. Yani bu işin sadece alet olan akılla ilgili değil, ruhun geneliyle de bir bağlantısı var. Ruhun derinlikleriyle bağlantısı var. Bu alim bunu anlamamış diyor. Evet. Dostum bana dedi ki, evet bu adam ilim yalnız fıkıh, tefsir ve kelamdan ibarettir. Ki ilmin fıkha, kelama, tefsire indirgenmesi de biliyorsunuz İslam tarihinde bir fecaattir. Ulûm-u diniye diye Gazali'yi de bu konuda kendilerine alet ederek, onu bir taklide mahkum ederek, burada Gazali'nin suçu yok. Gazali'nin tasnif için yaptığı ayrımları, sınıflama için yaptığı ayrımları daha sonradan ümmetin bir kısmının mutlaklaştırdığını görüyoruz. Yani Gazali'nin ulûm-u diniye, efendim işte ulûm-u dünyeviye diye yaptığı ayrımları, bunlar tasniftir. Bazı meseleleri aynı anlamak için biz kavramsallaştırmalar yaparız. Efendim bazı kavramlar oluştururuz, bazı ayrımlar oluştururuz, sınıflamalar yaparız. Ama bunu sanki mutlak bir hakikatmiş gibi dondurmak, sabitleştirmek ve bunu bir taklide dönüştürmek maalesef sonrakilerin büyük hatası olmuştur. Ve buradan da ilim eşittir tefsir, hadis, fıkıh, kelam. O ne olmuş? Onun ötesindekiler ilimden sayılmamış. Yani onlar sanki Allah'ın ayetleri değilmiş gibi. Yani mesela yıldızlarla ilgili ilim Allah'ın ayetleriyle bağlantılı değil midir? Yıldız da Allah'ın ayetlerinden bir ayet değil midir? Efendim, bu sefer ne olmuştur? Kainattan kopuk, hayattan kopuk bir ilim telakkisi vücuda gelmiştir. Kainattan kopuk, hayattan kopuk, müşahadeden kopuk, ondan sonra varlıktan kopuk. Sadece kitapların devredilmesi, anlaşılması, yorumlanması, şerh edilmesi, metin talimi üzerine bir ilim edebiyatı oluşmuştur ki işte sarf, nahiv, ondan sonra efendim emsile, bina derken kitaplar nezdinde belli kitapların da özellikle sabitleştirildiğini görüyoruz. Ondan sonra metin şerhine dönüştürülmüş bir ilim kültürünün her tarafı çekip çevirdiğini, sarıp sarmaladığını, ondan sonra ve hayattan kopuk bir ilim anlayışının meydana geldiğini görüyoruz. Hayır. Bakın bir şey söylemiştik. Kur'an'ı bir makine olsa, o makinenin bir tarafından verseniz, öbür tarafından kainat olarak çıkar. Kainatı bir makinenin bir tarafından verseniz, öbür tarafından Kur'an olarak çıkar. Kur'an ve kainat birbirini tefsir eder, şerh eder. Bunlar birbirinden kopuk değildir. Göz ve güneş benzetmesini Gazali'den ilhamla size söylemiştim. Demiştim ki, akıl bir göz gibi ise bunun karşısında efendim bir güneş var. O güneş işte Rabbimizin tecelliyatıdır. Her alanda kendisini göstermesidir. Esma-ül Hüsna'sının her alanda tecelli etmesidir. Dolayısıyla ilmi hala bugün kim ki sadece metin bazında algılıyorsa, bazı metinlerin analizi, şerhi olarak algılıyorsa işte bu ilim değildir kardeşim. İlim odur ki hayatı kuşatsın, ilim odur ki bütün kainatın zerratıyla, zerreleriyle bağlantılı olsun ve ondan azade olmasın. Evet, insanın hem enfüsi hem afaki boyutunu birden kuşatsın. Biz afakta ve enfüste ayetlerimizi size göstereceğiz. Ayeti tecelli etsin. Evet, dostum bana dedi ki, bu adam ilim yalnız fıkıh, tefsir ve kelamdan ibarettir. Bunların ötesinde başka bir ilim milim yoktur kardeşim. Geri kalanı filmdir. Bu zamanda da diyenler var. Bu ilimler de çalışıp öğrenmeden dinde derinleşme olmaksızın elde edilemez diyor. Ondan sonra ona dedim ki, bu da Gazali'nin görüşü. Peki öyleyse tefsir ilmi nasıl öğrenilecek? Kur'an-ı Kerim her şeyi kuşatan derin bir okyanustur. Yaş ve kuru her şey ondadır. Onun bütün manaları ve tefsirinin hakikatleri halk arasında şöhret bulmuş kitaplarda yazılı değildir. Yani yazılan tefsirler okyanustan bir damla. Okyanustan bir bardak bile değil belki, damla bile değil yani, ben damla diyorum. Kur'an bir okyanus, yazılan tefsir kitapları bir damla. Şimdi siz bu damlayla bu okyanusu nasıl kuşattığınızı, damlaya sahip olmakla, ki onları ne kadar kuşattığımız, elde ettiğimiz de şaibeli şüpheli. Bütün tefsir kitaplarının her yönünü yani incelemek ömür ister, ömür yetmez birkaç ömür daha lazımdır. Çünkü binlerce cilt var. ondan sonra yazılmış. Şimdi biz o mevcut tefsir kitaplarının içeriklerini bile kuşatamıyorken nerede kaldı okyanus olan Kur'an'ın bütün mana derinliklerini kuşattığımızdan bahsedeceğiz. Bakın çok önemli bir şey söylüyor. Kur'an-ı Kerim her şeyi kuşatan derin bir okyanustur. Onun bütün manaları ve tefsirinin hakikatleri halk arasında şöhret bulmuş kitaplarda yazılı değildir. Okudun efendim Tefsir-i Kebir'i, okudun İbn-i Kesir'i, okudun şunu, okudun bunu. Ama bunlar hepsi yazılı değil ki. Bilakis tefsir ilmi bu iddia sahibinin bildiklerinden başkadır. Dostum dedi ki, bu adam halk arasında meşhur olmuş Kuşeyri, Salebi, Maverdi'ye ait tefsir kitaplarının haricinde tefsirlere kıymet vermiyor. Geri kalanı diyor, boş işlerdir. Dedim ki, bu adam hakikat yolundan uzaklaşmıştır. Hakikatten uzaklaşmıştır. Nitekim Sülemi tefsirinde, efendim, biliyorsunuz Sülemi 1121 vefatlı bir büyük alimdir. Devrinin en büyük ariflerinden biridir. Hakaikul Tefsir, Hakaikut Tefsir meşhur eseridir. Emsalül Kur'an, Kitabul Futuvve, Adabus Sohbe ve Tabakatus Sufiye eserleridir efendim. Evet, Sülemi. Şimdi diyor ki, nitekim Sülemi tefsirinde diğer tefsir kitaplarında zikredilmemiş olan ve işin tahkikinde yol alan muhakkiklerin sözlerinden daha tahkike dayalı olanlarını toplamıştır. Gazali öyle diyor. Bana öyle geliyor ki ilmi yalnız fıkıh, kelam ve tefsirden ibaret sayan bu adam, ilimlerin kısımlarını, tafsilatını, mertebelerini, hakikatlerini, zahir ve batınlarını bilmiyor. Cahilin bilmediği bir şeyi inkar etmesi adettendir. Bilmediğini inkar eder. Bu iddia sahibi hakikatin tadını tatmamış. Ledün ilmini anlamamış ki kabul etsin. Hani derler ya, tatmayan bilmez derler efendim. Ben zaten onun bilmediği bir şeyi taklit ve tahminle kabul etmesine razı olmam diyor. Yani zaten bilmediği bir şeyi birilerinden sadece itimat duygusuyla kabul ediyormuş olmasına da gönlüm razı gelmez diyor Gazali. Şimdi burada bakın iki tane görüş çatışıyor. Kıymetli dostlar, bu iki görüş iki büyük kanal gibi tarih boyunca hep işlemiştir. İlmi ve irfanı efendim bu alim gibi algılayanlarla Gazali gibi algılayanlar daima çatışma halinde olmuştur. Bu çatışmayı bugün de görürsünüz. Ha, bu iki kanalın da fanatiklerini görürsünüz. Bu iki kanalın da istismarcılarını görürsünüz. Bu iki kanalın da sapmışlarını görebilirsiniz. Ama böyle bir iki kanal yürüyor. İki damar yürüyor. Ondan sonra bu iki damarı belki de yok etmek, ortadan kaldırmak da mümkün değil. Çünkü yaratılışta böyle bir boyut vardır. Yani yaratılışın kimyasında, her birimizin mizacında, bizde oluşmuş kişilik özelliklerinde bu iki damarı yürütecek bazı özellikleri görüyoruz. Bazı insanların birinci damara, yani ilim dediğin şey peyderpey öğrenilir, işte şu gördüğümüz gözlemlediğimizden ibarettir diyecek bir yapı var yaratılışta, fıtratta. İnsan fıtratları farklı çünkü. Onu bir de diğer taraf var, daha işin batınına, deruduna, ruha, ruhun orada alacağı bazı ipuçlarına, imkanlara nazar eden bir yaklaşım da vardır. Bu iki kanal yürüyor. Tıpkı daha önce sünnet-i seniye meselesinde söylediğim gibi sünnet-i seniye konusunda iki damar yürüyor. Bu iki damar tarih boyunca hep var olmuş. Daha Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamandan itibaren bu iki kanalın yürüdüğünü görürüz. Birincisi sünneti taklit olarak algılayanlar. İkincisi de üsve-i hasene meselesi. Yani sünnetin illetine ve hikmetine bakarak sünneti böyle hayatına tatbik etmeye çalışanlar diye iki damar görüyoruz. Evet, bu yürüyecek yani. Dostum dedi ki, ben sizin ilimlerin mertebelerini bütün yönleriyle anlatmanızı, ledün ilminin hakikatini ortaya koymanızı, bu ilmi etraflıca açıklayıp ispat etmenizi istiyorum. Bunu dostu İmam Gazali'den istiyor. Lütfen anlatın diyor o zaman diyor. Bakın ben de bu konuda ikna olmak istiyorum diyor. Gazali diyor ki, ben de anlatılmasını talep ettiğiniz bu ilmin izahı hakikaten güçtür. Fakat halet-i ruhiyemin müsaade ettiği. Şimdi Bu detaylar bana çok önemli görünür bu tür eserleri okurken. Bakın, alim, gerçek alim ve arif dediğimiz insan bir soruya cevap verme makinesi değildir. Yani zaten otomatik her şeye cevap veriyorsa, bilin ki o haleti ruhiyesi o konuda ya gerçekten bir takım arızalardan hepten kurtulmuştur ya da haleti ruhiyesiyle hiçbir ilişki kurmuyordur. Burada iki şeye bakmamız lazım. Ne anlatmaya çalışıyorum? Bak diyor ki, şimdi ben diyor farklı bir haldeyim, farklı bir durumdayım. İnsan çünkü halden hale girer. Haleti ruhiyem buna müsaade eder mi etmez mi? Müsaade ettiği kadarıyla bunu izah edebileceğim diyor. Bu çok önemli. Demek ki bakın, bir manevi seyri kendi ruh haliyle beraber o yolculuğu devam ettiriyor. Çünkü orada ruh haliniz değişkendir. Bazen inkıbaz halinde, daralma halinde olursunuz. Bazen inbisat halinde olursunuz. Genişlik, ferahlıkta olursunuz. Halden hale geçersiniz. Hadi bu kavramları boş verin. Günlük hayatta da öyle değil mi? İnsanın bir saati bir saatine bazen uymuyor. Öğleden önce başka oluyorsunuz, öğleden sonra başka oluyorsunuz efendim. İnsan böyle bir şeydir. Ha, demek ki kendi enfüsi aleminden azade cevap veriyormuş edasında ise karşımızdaki kişi, buna dikkat kesilmemiz lazım. Bilmiyorum ne kadar ifade edebildim. Evet. Haleti ruhiyemin müsaade ettiği, vaktimin el verdiği ve gücümün yettiği kadar bir başlangıç yapabilirim diyor. Bu meseleye başlanır diyor. Bak hadi bakalım şu meseleyi bir çözelim, anlatalım, bitirelim. Evet, sıradaki gelsin falan gibi bir tavır yok. Bu alim ve arifçe duruştur. Biz diyor bu meseleye başlarız. Buna başlanılır, bitmez. Lafı uzatmak istemem çünkü sözün iyisi de az ve öz olacak. Muhtasar, müfit. Eskiler çok güzel özetlemişler. Hem özlü olacak hem faydalı olacak. Muhtasar, müfit. Çok şeye işaret edenidir diyor sözün güzeli. Aziz ve celil olan Allah'tan tevfik ve inayet dileyerek kıymetli dostumun bu arzusunu yerine getirdim diyor. Şimdi eski alim ve ariflerde İslam medeniyeti açısından bakacak olursak böyle bir gelenek vardır efendim. Talebelerinin sorularına cevap verirler. Ona risaleler yazarlar. O meselelere izahatlar getirirler. Yani hiçbir sual edeni, saili geri çevirmeyin ayetini biraz da böyle yorumlarlar. Yani hani o Abese suresindeki meseleyi lütfen hatırlayınız. Suali hem istemek hem bu anlamdaki sual anlamında algılamışlardır. Dolayısıyla geri çevirmeyi çok da münasip görmemişlerdir. Eserlerin pek çoğu da böyle çıkmıştır yani. Ondan sonra çoğu, çünkü ben hadi bakalım bir eser yazayım diye oturup yazmamıştır. Talep üzerine yazmışlardır. Bu da ilginç bir nokta. Evet. Şimdi başlıyor. Başlıyor. Biz de bakalım bir işte 20-25 dakikamız var. Bu başlangıcı bir noktaya getirelim. Esere başlıyor Gazali Hazretleri. Diyor ki, ilmin üstünlüğü. Ey kardeşim, bilmiş ol ki. Yani var ya, i'lem eyyuhel aziz. Öyle başlarlar. Ey aziz kardeşim, bilmiş ol ki. İlim, nefsi natıkanın, insan ruhunun, eşyanın hakikatlerini keyfiyetiyle ve kemmiyetiyle, cevheriyle ve zatıyla tasavvur etmesidir. Bunların hepsi temel kavramlar. Bir radyo programında bunları efendim geniş geniş açmak mümkün değildir. Bakın burada tasavvur diyor. İlim bir tasavvurdur diyor. Ve daha öncesinde nefs-i natıka kavramını kullandı. Nefs-i natıka eski ilim kültüründe ruhun karşılığında kullanılmıştır. Yani insanda mantık dediğimiz şeyin kavramı odur, temeli de odur. Yani mantık dediğimiz şey ruha tekabül eder. Ruhun belli bir düzen dahilinde bazı şeyleri kelama taşıması, ifadeye, söze taşıması, belli bir sisteme yaslanması. Natıka konuşan nefs diye tercüme ediliyor. Hayır. Orada yani insanda nutuk kabiliyeti aynı zamanda düşünme disipliniyle de bağlantılıdır. Yani insanda bir mantık disiplini vardır. Aklın çünkü kendi içinde bilgiyi yorumlama sistemleri, kompartımanları, noktaları vardır. Akıl onları belli süzgeçlerden geçirir. Belli bir noktalarda işler bir fabrika gibi, yani fabrikanın kendi içindeki birimler, bölümler gibi işler ve onun neticesinde bu kelama taşınır. Evet, nefs-i natıka, insan ruhu, varlığın, eşyanın hakikatlerini, bakın eşyanın hakikatinin iki boyutu varmış. Bir keyfiyeti, iki kemmiyeti. Burada keyfiyetin önce gelmesi bile önemlidir. Keyfiyet ve kemmiyetiyle, niteliği ve niceliğiyle, sadece niceliğiyle değil, sadece ölçerek, biçerek, bakarak, deney, gözlem yaparak, istatistikle bunu tespit ederek filan değil. Bugünkü bizim bilim dediğimiz şeyin çoğu eşyanın nicel tarafıyla, niceliğiyle, ölçülebilir tarafıyla, Batı bilim mantalitesi, paradigmasının işte 15-16. yüzyıldan itibaren yükselişiyle bu ortaya çıkmıştır biliyorsunuz. Yani Allah'ı bile geometrici olarak gören, sayılamayan hiçbir şeyi bilgi ve bilim olarak kabul etmeyen bir anlayışın meyvesidir bu. Yani her ne ki ölçülebiliyor o zaman bilgidir mantığı hakim olmuştur. Evet, bu bizde ne var? Eşyanın hakikatlerini keyfiyetiyle ve kemmiyetiyle, hem niceliğiyle hem niteliğiyle, iki boyutlu olacak. Onu cevheriyle, kendi içindeki özüyle ve zatıyla, bizzat kendinde ne olduğuyla, kendinde nelik deniyor buna. Bu felsefi kavramları kullanmak doğru değil ama mecbur kullanıyoruz. Zatında neliği, ne olduğu, bizzat kendisinin muhtevası anlamında aklın bunu ne yapmasıdır? Nefs-i natıkanın, daha doğrusu aklın değil, insan ruhunun tasavvur etmesidir. Yoğun. Bu o şeyin tekil olmasına göredir. Müfret deniyor burada. Alim, şimdi buraya bakalım. Alim, eşyanın hakikatlerini kapsamlı bir şekilde kavrayan, idrak eden kimsedir. Eşyanın kendisini değil, eşyanın görüntüsünü değil, eşyanın sayısal tarafını değil, eşyanın nicel tarafını değil sadece. Neymiş? Eşyanın hakikatlerini kapsamlı, muhit bir şekilde kavrayan, idrak eden ve bunu ne yapan? Zihninde tasavvur eden kimsedir diyor. Alim budur. Malum, bilgisi akla nakşedilen şeyin kendisidir. Hani ilim malum ikilemesi vardır. Bu sahada biraz böyle uğraşmış olanlar hemen bilecektir. İşte ilim maluma tabidir, tabi değildir meselesi vardır. Burada malumun ne olduğunu, yani malum bilgiyi kendisinden elde ettiğimiz şey. Onu karşımızda dağ, taş, ağaç, kuş, börtü, böcek, ona insanın duyguları, gözlem, ne? Gözleme konu olan her şey. Malum, bilgisi akla nakşedilen şeyin kendisidir. İlmin değeri malumunun değeri kadardır. Çünkü siz ilmi oradan ahzediyorsunuz, alıyorsunuz. İlmi oradan çıkarıyorsunuz, süzüp çıkarıyorsunuz, değil mi? Süzüp çıkardığınız kaynak nokta ilminizin değerini belirler. İlmin değeri malumunun değeri kadardır. Alimin mertebesi de ilminin derecesine göredir. Hangi mertebedeyse o belirleyen şey ilminin derecesidir. Şüphesiz en değerli, en yüce, en faydalı ilim, yaratıcı, sani, Allah'ın biliyorsunuz isimlerinden de biridir bu, sıfatlarından sani ve mübdi, yoktan var eden efendim Allah'ın bilgisidir. Yani marifetullah'tır. İşte bunu bugünkü ilim tasnifinde göremeyebilirsiniz. İlmin en yücesi, en alası, en faydalısı marifetullah'tır. Allah'ı tanıma bilgisidir. Haşa, biz neyiz ki Allah'ı tanıyalım? Efendim, bu Allah'ı tanıma, yani bir masayı, sandalyeyi tanımak gibi değil. Ağacı, kuşu, börtüyü, böceği tanımak gibi değil. Kuşatmak anlamında değil. Onun kendisini aslında bize tanıtmasıdır. Onun kendisini bize farklı yöntemlerle bildirmesidir. Bizim tanıma faaliyetimiz bir duadır. Her türlü ilim noktasında yapılan çaba bir duadan ibarettir. Bu duaya karşı tarafın icabeti miktarında biz onu tanırız. Yani biz onu tanıyor değiliz, o bize kendisini tanıtıyor. Bizim yaptığımız şey sadece bir çaba, sadece bir duadır. Burada önemli, yani ben yaptım, ettim, kuşattım, ettim, eyledim, tanıdım, bitirdim. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Evet. Ama ilmin en yücesinin, efendim, en faydalısının, en kıymetlisinin marifetullah olduğunu bir defa başta ortaya koyuyor. Bütün çabalarınız, ilim anlamındaki bütün çabalarınız marifetullah yolunda değilse, bu niyetle değilse, bir şekilde kapısın marifetullah'a çıkmıyorsa, marifetullah'a sizi ulaştırmıyorsa, burada siz bir bilgi hambalısınız. kitap yüklü eşeklersiniz hepimiz için söylüyorum. Başta kendim, zatım için, şahsım için söylüyorum. Evet, dolayısıyla bunu böyle net söylememiz lazım. Yani marifetullah'a kapı aralamayan her türlü bilgi yığını bu tefsir alanında bile olabilir. Tefsir ustası, tefsir alimi olabilirsiniz. Bütün tefsirleri yalayıp yutmuş olabilirsiniz. Önemli değil. Bu sizde bir marifetullah penceresi açmıyorsa, oraya sizi taşımıyorsa, siz tefsir bilgisinin neyisiniz? Hamalısınız. Siz, ben, o. Ahmet, Mehmet. Dolayısıyla uğraştığımız şeylerin manevi konulara taalluk ediyor olması, efendim veya bakın işte ne diyelim, irfani bilgide de aynısı olabilir. Yani bütün arifleri tanıyorsunuz, irfani tartışmaları biliyorsunuz, bu konuda sözlük hazırlamışsınız filan. Derya deniz, bilgi. Bu bilgi sizde bir marifet penceresi açmıyorsa, sizde öğrendikleriniz marifete doğru bir istikamet tayini yapmıyorsa, marifetle irtibatlandırılmıyorsa, siz malumat odunları yığıyorsunuz. Malumat odunları yığmakla ışıktan ve ısıdan istifade edilmez. O odunların yakılması lazımdır. O odunlar yakılacak ki ısı ve ışık çıksın. Evet. Allah'ı bilmeye, yani ilmi tevhid, marifetullah da deniyor buna, ilmi tevhid. Bu ilmin tahsili bütün akıl sahipleri için zaruridir. Bütün kadın ve erkeklere, erkek ve kadına, herkese farz olan ilim budur efendim. Hani ilim kadın ve erkek herkese farzdır meselesi diyoruz ya, söylüyoruz. İlmin farz olan boyutu budur. Marifetullah'tır. İlim herkese farzdır. Gidip efendim hayvanlar alemindeki kaç tane hayvan türü olduğunu öğreneyim. Bu ilim. Hayır. Buradan eğer siz hayvan türlerini incelerken marifetullah'la sani ve mübdi olan Allah'ın tecelliyatının okunması, kıraati ile bağlantı kuramazsanız, bu bir hamallıktır. Evet. Bu ilmin tahsili bütün akıl sahipleri için zaruridir. Peygamber Efendimizin ilim tahsili kadın erkek her Müslümana farzdır hadisi bunu ifade ediyor. Ayrıca bu ilmi elde etmek için yolculuğa emretmiştir. Biliyorsunuz rıhle dediğimiz şeyler vardır. İlim Çin'de bile olsa gidip öğreniniz. Burada Çin uzaklığı ifade ediyor olabilir. Hani sin manasında söyleyenler de vardır. Yoksa Çin diyarı gidip bugünkü Çin'e gidelim öğrenelim değil. Burada uzaklık. Hani İngilizce'de far far away derler. Çok çok uzak yerler de olsa gidip öğreniniz. Yani ilim uğrunda cehd ediniz, yolculuk ediniz, çaba gösteriniz. Gerektiğinde hicret ediniz, seyahat ediniz diye söylenmiştir. Ki bunun örnekleri çok vardır. Yani Abdülfettah Ebu Gudde'nin, yanlış hatırlamıyorsam, meşhur alimlerden biridir. İlim uğrunda diye bir eseri vardı. Bilmiyorum son zamanlarda yayınlandı mı? Keşke tekrar yayınlansa. İlim uğrunda yapılan yolculukları anlatıyor. Alimlerin ne meşakkatlere, ne zahmetlere katlandığını anlattığı harika bir eseridir. Aklıma geldi. Eğer nasip olursa burada da onu konu edelim yani. Bir kitap eserlerimizden biri de olsun. Abdülfettah Ebu Gudde'nin İlim Uğrunda. Evet, ta 80'li yıllardan, 90'lardan hatırlıyorum. Evet, tevhid ilmiyle donanımlı olan kimse, ilimlerin en faziletlisi olduğu için Allah Teala onları Kur'an-ı Kerim'de en üstün mertebede zikretmiş ve ondan başka ilah olmadığına Allah, melekler ve adaletten ayrılmayan ilim sahipleri şahitlik ettiler buyurmuştur. Şimdi bakın ne yaptı Gazali? İlmin gerçek de ne olduğunu, en kıymetlisinin ne olduğunu, bütün ilim dediğimiz şeylerin nereye çıkması gerektiğini ve bunun Kur'an'da ilmi tevhidle, tevhid ilmiyle nasıl irtibatlandırıldığını çok güzel bir şekilde ortaya koydu. Ondan başka ilah olmadığına, bu tevhide ifade ediyor, Allah, melekler ve adaletten ayrılmayan ilim sahipleri. Görüyor musunuz? Allah'tan, meleklerden sonra adaletten ayrılmayan ilim sahipleri. Demek ki adaletten ayrılan ilim sahipleri de olabilir. Yani ilim adaletle birleşecek. Adil olmayla. Bu adalet fikirde, davranışta, halde, harekette, sözde, edada, duruşta, bakışta, her alanda taadil olarak düşünülebilir. Şahitlik ettiler. Tevhid ilmi alimleri enbiya ve onların varisi olan ulemadır. Enbiyaya bağladı. Orada nebevi gelenekle ilim bağlantılandırılmazsa sen köksüz olursun. Mutlaka nebevi geleneğe ne yapman lazım? İlmini yaslaman lazım. Onunla bir kök bağı kurman lazım. Bir nesep, manevi nesep bağı kurman lazım. Veraset ilişkisi kurman lazım. Bu ilim özü ve mahiyeti itibariyle değerli, mükemmel olup diğer ilimlere olumsuz ve dışlayıcı bir nazarla bakmaz. Gördünüz mü? Şimdi dediğime gel. Astronomi, astroloji ve benzeri ilimler, fizik, kimya, biyoloji, botanik, zooloji ne derseniz deyin bir sürü ilim var. Bilimler, kimya, fizik, kimya, tevhid ilminin tahsili için bir ön hazırlıktır diyor. Yani diğer ledün ilmini inkar eden alimin tersine, zıttına hani o diyor diyor fıkıh, kelam, tefsirden ibarettir, ilmi işte fıkıhtan ibarettir, usulü fıkıhtan ibarettir. Efendim bu ne diyor burada? Astronomi, astroloji, kainatla ilgili, yaratılışla ilgili çalışmalar, bilgiler, bilimler bunlar diyor tevhid ilmi için bir evveliyattır. Çünkü orada da tevhidin talimi var. Orada da tevhid bize gösteriliyor. Bu ikisini mutlaka birbirinden kopuk ele almamak lazım diyor. Buna ne deniyor? Evveliyat. Evveliyat. Evet, hükmündedir. Bu ön bilgiler olmaksızın, evveliyat olmaksızın tevhid ilmi tahsil edilemez. Hadi bakalım buyurun. Ne yaptı? İlme talip olan insanı kainatla karşı karşıya bıraktı. Evet, Allah'ın tecelliyatını kainattan okuyarak siz tevhidi elde edebilirsiniz. İşte o ikra hitabı bakın yine karşımıza çıktı. İkra. Tamam, ne ikra? Neyi okuyacak? Önde kitap mı vardı? Metin mi vardı? Ne konulmuştu? Cebrail aleyhisselam peygamber efendimize ne koydu önüne? Bir şey koymadı. Oku dedi. Oku dedi, kıraat et. Kainatı tefekkür et. Yaratılışı oku. Yaratılışı anlamlandır. İkra bismi rabbikellezî halak. Bak hilkat. Hilkat. Evet. Bu ön bilgiler olmaksızın tevhid ilmi tahsil edilemez. Yeri gelince zikredeceğimiz gibi tevhid ilminden başka ilimler de doğar, ortaya çıkar. Tevhid ilmi öyle doğurgandır ki başka ilimleri ne yapar? Ortaya çıkarır. Ey kardeşim, bilmiş ol ki ilim içeriği göz önüne alınmaksızın bizzat değerlidir. İlim bizzat değerlidir. Yani faydası olsun olmasın ilmin kendisi bizzat değerlidir. Özünde değerlidir. İçeriği göz önüne alınmaksızın. Şimdi çok enteresan bir örnek verecek. Hatta sihir ilmi bile batıl olmasına rağmen bizatihi değerlidir. Ha, edinilmesi, öğrenilmesi yasaklanmıştır ayrı bir şey. Ama ilim olduğu için değerlidir. Çünkü ilim bizzat değerlidir. Zatında değerlidir. Evet, çok ilginç. Bu konuyu şu şekilde izah etmek mümkündür. İlim cehaletin zıttı olup, cehalet zulmetin gereklerindendir. Karanlığı icap ettirir. Demek ki cehalet içindeki insan bir körlük içindedir. Bir karanlık içindedir. Eşya, her şey ona vahşi gözükür. Efendim gözü bağlı, hiçbir şeyi görmeyen kapkaranlık bir ortamda kendisini bulan bir insanı hayal edin. Dokunduğu her şey ona vahşi görünür. Her şey ona ürperti verir, tedirginlik oluşturur. Cehalet böyle bir şeydir. Ama ilimle beraber bir kandil yakarsınız. Kafanızın üstüne bir ışık bağlamış olursunuz. O madene inerken kullanıyorlar ya, baretin üst kısmında. Aynen ilim öyle bir şeydir. Her tarafı aydınlatır. Dolayısıyla ilim bir insanda ne kadar kökleşirse itimat duygusu da o kadar kökleşir. İtimat çünkü güven ve imanla bağlantılıdır. İlmi bu kadar önemsememizin sebebi o itimat duygusundan imana kapı açmak içindir. Evet. Yoksa cehalet tedirginlik oluşturur. Cehaletin tedirginliği karanlıkta kalmaktan dolayıdır. Gözlerini karanlıkta açan insanlar efendim bu tedirginliği derinliğine hissedebilirler. Ha, şimdi karanlıkta olduğunun bilincinde olmak da ayrıca bir ürpertiyi derinleştirebilir. Bir kısım filozoflarda, özellikle batılı filozoflarda bilgi konusunda ilerledikçe cehaletin daha katmerli, buna cehli mürekkep derler. Hani cehaletin şol mertebesi ancak tahsille mümkündür derler ya, onun gibi ilim bilgi noktasında aşırı derinleşmenin getirdiği cehli mürekkep, çünkü marifetullah'a kapı açmıyor, uyanmanın dehşetini doğurmuştur. Yani karanlığın farkındalık duygusu, karanlığın farkında olma duygusu o dehşeti de ne yapıyor? Artırabiliyor. O yüzden filozof feryat ediyor. Tanrım diyor, niçin beni bir filozof olarak yarattın? Feryat ediyor. Evet. İlim cehaletin zıddı olup cehalet zulmetin gereklerindendir. Karanlığı beraberine getirir. Zulmet ise karanlık sükûne ait, yani atalet ve durgunluğa ait bir şeydir. Bakın, atalet, durgunluk Müslümanın sıfatı, insanın sıfatı olamaz. Çünkü karanlığın sıfatıdır. Cehaletin sıfatıdır. O yüzden bir yerde ne kadar durgunluk varsa, ne kadar atalet, eylemsizlik, hareketsizlik, faaliyetsizlik varsa bu ademe yakın olduğunun, karanlığa yakın olduğunun işaretidir. Yokluk da dalalet ve batılın bulunduğu yerdir. Cehalet, adem, yokluk. İlim ise vücut hükmünde olduğundan vücut varlık yokluktan üstündür. Bu eski tarifler, eski tasnifler çok yapılır. Eski kitaplarımızda vardır. Adem, işte vücut meselesi. Yani cehalet ademidir. Cehalet karanlığa ilişkindir. Durgunluğa ilişkindir, durağanlığa ilişkindir. Ama ilim vücudu gerektirir, bizatihi vardır ve varlığı apaşikar ortadadır. Hidayet, hak ve nur, varlık zincirinin birer halkası olduğuna göre varlık yokluktan, ilim de cehaletten üstün olmuş olur. Çünkü cehalet, körlük ve karanlık, ilim, basiret ve nur gibidir. Evet, demek ki ilim insanda hem basireti açıyor hem de az önce arz ettiğim gibi her şeyi aydınlatıyor, her şeye hayat veriyor, canlandırıyor. Nur dediğimiz şey aynı zamanda bir şeyleri canlandırma özelliğine sahiptir. Yani hayat verme gibi bir tarafı da vardır, bir özelliği de vardır. Kör ile gören karanlıklarla aydınlık bir değildir. Ayet-i kerimesi geldi. Fatır suresindeki, evet, ayet-i kerime, kör ile gören karanlıklarla aydınlık bir değildir. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir husus var. Karanlıklar çoğul bahsediliyor, aydınlık, nur, tekil bahsediliyor. Karanlık niye çoğuldur? Çünkü kesrette boğulmakla alakalıdır. Çoklukta ne kadar boğulursanız her vadide şaşkın hale gelirsiniz. Gözünüz şaşı olur, gönlünüz kayar, zihniniz karışır. Karanlık böyle bir şeydir. Karanlık çoğuldur. Ama nur, güneşe bakarsınız ve oradan nuru alırsınız. Ziyayı alırsınız, nuru alırsınız. Evet, nur dediğimiz şey, efendim, aydan, güneşten, o insanın aydınlanması ile teşbih manasında bağlantılıdır. De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Niye? Hiç aydınlıktakiyle karanlıktaki bir olur mu? Karanlığın içinde zifiri karanlıkta kaybolanla efendim o ışıkta, aydınlıkta yol alan bir olur mu? Çünkü ikisinin gideceği nokta tamamen farklı. Biri maksadına ulaşacak, gittiği yeri biliyor, her şeyi görüyor. Diğeri ise körlemesine, karambole gidiyor. Evet, öyle derler. İlim cehaletten üstün olduğuna göre cehalet cismin, İlim ruhun vasıflarından olmuş olur. Yani cehalet kesiftir, cisimseldir, nesneldir. Ama ilim ruhun vasıflarındandır. Öyleyse ruh, yani manevi alandaki o cevher, cisimden üstündür. Bu kesinlikle böyledir. Etiniz, kemiğiniz, kanınız, vücudunuz çürüyecek ama ruhunuz yaşamaya devam edecek. Asıl olan ruhtur ve ruhun devamlılığının esasıdır. Şimdi efendim şu nefis ve insan ruhuna kadar getireyim istiyorum konuyu. Bir iki dakikam var, ondan sonra da bitireceğim inşallah. Diğer bölümlerde sayacağımız gibi ilmin birçok kısmı vardır diyor. Alimin de ilimlerin tahsilinde takip edeceği değişik yollar vardır. Bunları da zikredeceğiz diyor. Biz de çalışacağız inşallah. Ey kardeşim, ilmin üstünlüğünü açıkladıktan sonra senin ilimlerin mahalli, karargahı ve korunduğu levha olan insan ruhunu bilmen gerekir. İnsan ruhunu bilmeden ilmin ne olduğunu anlayamazsın. İlmin zatını, hakikatini anlayamazsın. İnsan ruhunun anlamı üzerine düşünmen lazım. Zira cisim ilim için bir mahal değildir. Çünkü cisimler sınırlıdır. Yazı ve nakışların dahi az bir kısmını taşıyabilir. Ruhsa bütün ilimleri hiçbir engel tanımaksızın kolay bir şekilde koruma ve taşıyabilme yeteneğine, kabiliyetine sahiptir. Ruh sınır tanımaz. Şimdi ruhu kısaca açıklayacağız diyor. Çok önemli bir noktaya getirip bizi bırakıyor. Nefis ve insan ruhunun mahiyeti konusuna. Biz de burada efendim kifayeti kelam diyoruz. Ve sözümüzü burada noktalı virgülle bölüyoruz. Kıymetli dostlar, bir alim bir eser programımızda bugün İmam Gazali Hazretleri'nin Ledün Risalesi'ne başlangıç yaptık. Zor, hakikaten derinlikli konular. Dilimizin döndüğünce izah etmeye gayret ediyoruz. İkinci bir diğer programımızda inşallah devam edeceğiz. Tekrar huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Hepinizi Allah'a ısmarlıyoruz. Hoşçakalınız.